Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, Yüce Efendimizin gösterdiği mucizelerden, yani neydi mucize? Her hafta bu 19. mektupta yer alan mucizelerden nakletmeye devam ediyordum, biliyorsunuz. Beni her hafta dinleyenler bunu bilirler. Bu mucizelerden aktaracağım sizlere. Efendim, Peygamberimizin berekete dair mucizelerinden iki tanesini de bu hafta size naklediyorum. Her şey mucize değildir, biliyorsunuz. Sadece mucizeyi peygamberler gösterirler. Halbuki bakıyorsunuz, işte 12. kattan düşen adam ölmedi, mucize. İşte bilmem Galatasaray UEFA'da şampiyon oldu, mucize gösterdi. Bilmem böylece harika bir ilaç, mucize bir ilaç bulundu diyor. Olağanüstü bir hadise belki bunlar, ama yahut çok ender rastlanan hadiseler olabilir bunlar. Fakat bunları peygamberler meydana getirmemiş. Bir şeyin mucize olması için onun peygamberler tarafından ortaya konulması lazım. Cenab-ı Allah'ın peygamberlere sunduğu, onları nasiplendirdiği bir olay bu mucize. Her olağanüstü hal mucize değil. Bu mucizeyi yerli yersiz kullanmaktan kurtulalım. Kullananları da ikaz edelim, uyaralım. Çünkü mucizeyi sadece peygamberler gösterirler. Veliler bile mucize gösteremezler. Velilerin, evliyaların gösterdiği olağanüstü halleri de keramet deniyor. O da mucize değil. Şimdi peygamberimizin demek ki mucizelerinden iki tanesini daha sizlere naklediyoruz efendim. Gazvi-i Garay-ı Ahzab'da, yani bu Ahzab denilen yerdeki savaşta, meşhur Yevmül Hendek'te, Hendek Savaşı gününde, Hazreti Cabirül Ensari kasemle, yani yeminle ilan ediyor. O günde dört avuç olan bir sağ, birkaç kiloluk bir ölçü birimi bu sağ, dört avuç olan bir sağ arpa ekmeğinden, bir senelik bir keçi oğlanından 1000 adam yediler ve öylece kaldı diyor Hazreti Cabir. Demek ki yeminle ilan ediyor ki Cabir Hazretleri, 4 avuç arpa ekmeğinden diyor ve 1 senelik, yani 1 yaşındaki bir keçi oğlanından, keçi yavrusundan 1000 adam yediler o gün diyor. 1000 kişi bu keçi yavrusundan yedi, 1000 kişi birkaç avuçluk ekmekten yedi ve o keçi yavrusu da, yani pişmiş keçi yavrusu da öylece gene duruyordu. 1000 adam yedi, gene o kadar et duruyordu orada diyor. Yine o kadar ekmek de yine geriye kaldı diyor. Yediler, bitiremediler o bir avuçu diyor. Peygamberimizin mucizesi bu. Olağanüstü bir şey. Hiç 3-5 avuç ekmek, 3-5 ekmek koyun bir yere, 1000 kişi gelsin yesin. Mümkün mü? Her birine birer lokma düşmez, değil mi? Birer kırıntı düşer ancak. O etten de bir tırnak kadar et düşer, bir köfte düşmez. Ama hepsi yiyor, hepsinin karınları doyuyor, geriye et artıyor, ekmek artıyor. İşte bu Rabbimizin, peygamberimize lütfettiği olağanüstü bir hadise, olağanüstü bir olay bu. Buna mucize deniyor. Şimdi Hazreti Cabir diyor ki, o gün yemek hanemde pişirildi diyor. O gün yemek hanemde pişirildi. Yani benim evimde pişirildi diyor. Bütün 1000 adam o sağdan, o oğlaktan yediler gittiler diyor. Daha tenceremiz dolu kaynıyor. Daha hamurumuz ekmek yapılıyor. O hamura, o tencereye mübarek ağzının suyunu koyup bereketle dua etmişti diyor. Ne yapmış peygamberimiz? Demek ki hani bizler de büyüklerimizden gördüğümüz gibi bazen tü yaparız ya çocuklara, nazar değmesin, tü işte bu. Yani hafifçe böyle bir tükürük saçmak, yani tabiri caizse güzel bir şey değil bu, ama fakat peygamberimizin bir sakalı şerif diyoruz bir kılına, peygamberimizin tükürüğünün, peygamberimizin zerresi bile şifa. Dolayısıyla mübarek ağzının suyundan şöyle tütütü yapmış o tencereye, o hamura, o hamur bereketlenmiş, o tencere bereketlenmiş, o bir keçi yavrusunun etinden ne olursa o et, bin adama yetmiş ondan sonra. İşte peygamberimizin o tükürüğüne, o mübarek tükürüğüne o bereketi koyan da Cenab-ı Rabbul Alemin tabi. Peygamberimize diyor ki, ben senin arkandayım, sen benim Resulümsün, onun için ben sana böyle olağanüstü kudret mucizeleri gösterttireceğim, ta ki insanlar sana iman etsinler. İşte böyle bir mucizeyi de size bu haftada bunu naklettim. İnşallah haftaya bir başkasını nakledeceğiz. Şimdi her hafta söylediğim vecizeyi kağıdınızı kaleminizi hazırlamışsınızdır, yazdırıyorum efendim. Bu zaman, yani içinde bulunduğumuz zaman bu, değil mi? Bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. Evet. Tekrar diyorum. Bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil. Zaman cemaat zamanıdır. Neymiş efendim? İçinde bulunduğumuz şu asır, yani şu zaman, şu içinde bulunduğumuz çağ, hakikat ehli için Allah'a inanan, Rabbini bilen, Resulullah'ın izinde giden, onun yüce, Resulullah'ın yüce sahabelerinin ve yüce imamlarının, Bediüzzaman gibi yani imamlarının izinde gidenler için şahsiyet zamanı değil, enaniyet zamanı, yani kibirlenmek, gururlanmak, ben şahsiyet burada benlik, ben ben demek, ben yapıyorum, benim arkamdan gelin, ben önünüze geçeyim, ben idare ediyorum demek, her şeyi kendiyle bağlamak, kendini öne sürmek zamanı değil. Ya ne zamanı? Zaman, cemaat zamanıdır. Demek ki bir şey yapıyorsak, nahnü diyeceğiz. Nedir nahnü? Biz. Yani beraber yapacağız her şeyi. Şimdi burada ben konuşuyorum, siz dinliyorsunuz. Hayır. Ben de dinliyorum. Ben de okuduklarımı dinliyorum bir yandan. Hep birlikteyiz burada. Ben, sen yok, biz varız. Demek ki senlik benlik zamanı değil. Biz zamanıdır, cemaat zamanıdır. Bir elin nesi var? İki elin sesi var derler ya. Demek ki biz İki el değil, binler eliz, binler koluz, binler gözüz, öyle düşüneceğiz. Zaman, cemaat zamanıdır. Efendim bunu sohbetimizin sonunda, dersimizin sonunda bir kere daha tekrarlayacağım. Şimdi geçen haftadan yarım kalan Haşir Risalesi'nin, yani 10. sözün 3. hakikatının kalan bölümüne devam edeceğiz. Burada bildiğiniz gibi radyomuzu bu hafta yine açanlar için söylüyorum. Hikmet ve adalet konusunu işliyorduk. Yani hikmet ve adalet açısından ahiretin mutlaka geleceğini, Cenab-ı Allah mutlaka ahiret denilen bir yeri yaratacağını, haşir denilen, ahiret denilen bir yerin, bir bölgenin, bir dünyanın mutlaka yaratılmış olacağını, yaratılmak zorunda olduğunu anlatıyor. Anlatacağız. İşte hikmet ve adalet kelimelerini hepimiz biliyoruz ama tekrarlayalım. Nedir hikmet? Nedir adalet? Hikmet, herkesin bilmediği gizli bir takım sebepler. Kainattaki ve yaratılıştaki ilahi gayelerdir. Yani Cenab-ı Allah hani ne yaratmışsa, neyi icat etmişse, neyi yoktan var etmişse onda bir sebep vardır. Sebepsiz değildir. Mutlaka bir gaye gözetilmiştir orada. Herkesin bilmediği bir sebep vardır. Evet, herkes her şeyi bilemez ama onda bir sebep vardır. Mesela Malezya'da yaşayan bir cins yılan, zehirli yılan, canım bu yılana ne lüzum var dünyada? Hem de zehirli, insanları öldürüyor, zehirleyerek başka hayvanları zehirliyor, öldürüyor. Bu yaratılması olmaz mıydı diye insanoğlu olarak düşünebiliriz. Ama bakıyoruz ki o yılanın zehrinden insanlar son zamanlarda bir ilaç keşfetmişler. İşte o keşfedilen ilaç kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Yani kana akışkanlık kazandıran bir ilaç. Dolayısıyla dolaşım da yaşlandıkça kandaki pıhtı artıyor ve bir takım kalp hastalıklarına yol açıyor. Bu dolaşım bozukluklarını, kalp hastalıklarını tedavi etmek için bu yılanın zehrinden faydalanıyor ve bu madde insan kanına belirli miktarda verilerek insan kanının pıhtılaşmasının azaltılmasına çalışıyor. E şimdi dıştan baktığımız zaman canım bu zehirli yılana ne lüzum var? Ama bakın ondan bir ilaç keşfediliyor. Bu insanın hayatta kalmasını sağlayacak bir ilaç. Demek ki o yılan boşuna yaratılmamış. O yılanın zehri de boşuna yaratılmamış. İşte hikmetler her yerde var. Şimdi konumuza hikmeti böylece anlattıktan sonra bir de adalet nedir onu bilelim. Hepimiz biliyoruz gerçi adalet. Adalet iki yönlüdür. Birincisi hak sahibine hakkını vermektir. Demek hak sahibi bir şeyde hakkı olan hakkını aldığı zaman adalet tecelli etmiş oluyor. Adalet ortaya çıkıp adalet görünmüş oluyor. Bir de haksızları terbiye etmek, o da adalettir. Birisi bir haksızlık yapmış, birisi bir suç işlemiş, birinin hakkına tecavüzde bulunmuş, o kişi cezalandırırsa adalet olur. O kişi cezasını görmezse adalet tecelli etmemiş olur. Onun ceza görmemesi demek, haklı olanın ceza görmesi demektir. Çünkü hakkı, haklı olan hakkını alamıyor, adalet tecelli etmiyor. Demek ki adalet de bu. İşte her şey kainatta adalet ve mizan ile oluyor. Demek ki adalet ve mizan açısından ahiretin varlığını hep beraber öğrenmeye çalışalım. Her şeyin adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin diyor Bediüzzaman Hazretleri. Zaman zaman tekrarlıyorum, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, çağdaş bir din alimi, çağdaş bir imam, yani yol gösterici. 1960 yılında aramızdan ayrılmış, daha 40 yıl olmuş, eserleri ortada, eserleri bütün kitapçılarda satılıyor. Alalım, okuyalım, istifade edelim bu kitaplardan. Çünkü ebedi hayatımızın kurtulması için çok önemli bir kaynak eser. Ebedi hayatımız da dünya hayatımızdan çok önemli. Çünkü dünya hayatımız neticede kaç senedir? Kaç sene yaşayabileceğiz şu dünyada? 20, 30, 50, 70, hadi 80, hadi 90, hadi 100 olsun. 100 yaşına gelen çok az ya. Binde böyle parmakla gösterilecek kadar az. 90-100'ü yakalamak kolay değil. Ama ondan sonra ölüm var. Ölüm her zaman var. Demek ki o halde ölümü hep hatırlayacağız. Dünyanın fani olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Evet, dünyada her şey adaletle, her şey mizan ile oluyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri de yazdığı şu eserlerle bizim ebedi hayatımızı kurtarmak istiyor. Dünya hayatımız fani, bitiyor. Ondan sonra haşir başlıyor, ahiret hayatı başlıyor. Orası sonsuz. Orada ebedi saadet var veya Allah korusun ebedi felaket var. Biz ebedi saadete talip olalım. Ebedi saadete talip isek o zaman ahirete inanacağız. Önce Rabbimize, sonra Resulüne, meleklerine, değil mi? İslam'ın yolunda yürüyeceğiz. Rabbimize itaat edeceğiz. Onun emirlerini, onun yasaklarını göz önünde olarak yaşayacağız. Bu çok önemli bir hadise. İşte demek ki adaletle, mizan ile iş görüldüğüne bürhan. Nedir bu bürhan? Her şeye hassas mizanlarla, hassas ölçülerle, mahsus ölçülerle, yani kendine özgü yeni tabirle, kendine özgü ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Sınırsız bir adalet vardır yeryüzünde. Sınırsız bir adalet, sınırsız bir ölçü, her şey ölçü içinde. Hiçbir şey ölçüsüz değil, hiçbir şey tesadüfi değil, hiçbir şey tartısız değil. Her şey yerli yerinde. Her şey kendine özgü ölçülerle. Buna bürhan, buna delil, ne kadar çok delil var ki? Bakın size insan vücudundan bir delil gösterelim. Her birimiz vücudumuzu keşke tanıyabilsek. Doktorlar insan vücudunu öğreniyorlar. Niye öğreniyorlar? Doktor oluyorlar. Çünkü insanın hastalıklarını öğrenmeye çalışıyorlar. İnsanı tedavi etmek için ilaçları öğreniyorlar. İnsan vücudunu tanımaları lazım. Çünkü insan vücudunun hastalıklarına ilaç verecekler. Yani tedavi edecekler. Onun için doktorlar insan vücudunu öğreniyorlar. Anatomi öğreniyorlar. Peki biz doktor değiliz. Vücudumuzu tanımayalım mı? Tanıyalım. Doktorlar kadar ayrıntıları bilemeyebiliriz ama midemiz nerede? Pankreasımız nerede? Vücudumuzda hangi bezler var? Adrenal nedir? Hipofiz bezi vücudumuzun neresindedir? Ne işe yarar? Değil mi? Şimdi karaciğerimiz ne gibi faaliyetler, ne gibi fonksiyonlar ifade ediyor? Bunları öğrenelim ki vücudumuzu tanıyalım ki hem belki kendimizi bir ölçüde hastalıklardan korumuş oluruz. Hem de Rabbimiz bizi ne kadar harika yaratmış onu anlayalım. Onun için okuyalım. Önce kendi vücudumuzdan başlayalım. Biz ne harika bir varlıkız. Değil mi? Gözümüz bir başka harika, kulağımız bir başka harika. Evet. Şimdi vücudumuzdaki ölçülerden birini ele alalım. Mesela hani aletlerimiz bozulmasın diye, değil mi? Evlerimize elektrikli aletlerimiz bozulmaması için buzdolabımız, çamaşır makinemiz veya bulaşık makinesi gibi elektrikli pahalı araçlarımız, kombilerimiz bozulmasın diye voltaj değişiklerinden etkilenmesin diye ne koyuyoruz? Regülatör koyuyoruz. Yani voltaj hep 220'de kalsın diye, değil mi efendim? Şimdi bunun gibi gene Nedim Bey işaret ediyor. Böyle elinden böyle yuvarlak bir şey çiziyor. Yani süren bitti Can Bey diyor. Bir nefes al diyor. Ben de bir nefes alayım. Aynı yerden devam edeceğiz efendim. İşte demiştik ya efendim, kaldığımız yerden başlıyoruz. Bir nefes aldık hep birlikte. Bu regülatörlerle voltajı ayarlıyoruz. Evdeki aletlerimizin elektrik voltajı hep 220 gelsin diye. Veya odamızın sıcaklığını, işte kaloriferli evlerde kombilerden gelen sıcaklığı hep aynı tutmak için termostatlar kullanılıyor mesela. Nedir? İşte 25 derecede tutmak istiyoruz odamızı veya 20 derecede tutmak istiyoruz odamızı. Ne oluyor? Odamız 25 dereceye gelince alet duruyor. Tekrar 24 olunca yeni baştan çalışıyor. 25'e gelince tekrar duruyor. Demek ki oda sıcaklığımızı bu termostat denen alet ayarlıyor. İşte insanlar bu termostat denilen, bu regülatör denilen bir takım aletleri, cihazları İnsan vücudundan örnek alarak hazırlamışlar. Bunların çok mükemmelleri insan vücudunda var. Mesela insanın vücut sıcaklığı ne kadardır? Hepimiz biliriz değil mi bunu? 36,5 derecedir. Peki 37 olmaz mı? 38 olmaz mı? 39 olmaz mı? Olur. Olursa biz de yatağa düşeriz değil mi? 38 olunca küt düşüyoruz. Tavuk gibi düşeriz. 39-40 falan olduğu zaman zaten artık insana yol görünüyor. 40'ın üstüne çıkınca yol görünür. Çocuklar ancak 41'e 42'ye dayanabiliyorlar. Yani insanın vücut ısısının devamlı 36,5 olması lazım. Peki 34'e, 33'e, 30'a falan düşer mi? O da düşmez. Düşerse yine ölümle burun buruna geliriz. Peki 36,5 derecede vücudu tutmak için ne yapıyoruz biz Allah'ın aşkına? Hiçbir şey yaptığımız yok. Cenab-ı Allah vücudumuza öyle bir mekanizma koymuş ki o metabolizmamızın çalışması sonucunda vücut sıcaklığımızı devamlı 36,5'ta tutan bir termostat var vücudumuzda. Ne yükseliyor ne alçalıyor. Bakın mizanı gördünüz mü? İşte ölçü bu. İşte vücudumuzda ölçü var. Ve bizim bu ölçüyü yönetmeye yönetecek ne bilgimiz var ne kabiliyetimiz var ne de elimizden gelir zaten bu. Bize bırakılsaydı çoktan ateşimiz kaç kere günde 40'a çıkardı, kaç kere de 30'a düşerdi. Fakat vücudumuza Cenab-ı Allah'ın koyduğu bu termostatlarla vücudumuz 36,5'ta duruyor. Bir başka örnek de kandaki şeker. Kanımızdaki şeker ne kadardır? 90, 100, 110 miligram, 120. Şeker 120 oldu diyorlar yani. Şekerimiz 120 miligramda duracak. Peki şeker 200 olduğu zaman ne oluyor? Olmuyor mu 200? 250, 300, 380 falan. O zaman gene tehlike çanları çalıyor. Niye? Şeker hastalığının belirtisi. Bir insanın şekeri 120'ye geçtiği zaman artık şeker hastalığı başlamış oluyor. Bir problem var demektir. Peki vücudumuzdaki şeker devamlı 90 ile 110 arasında duracak. Yani devamlı ölçü altında. Peki biz bu şekerimizi biz mi ayarlıyoruz? Yok. Şekerimizi ayarlayan bir mekanizmayı Cenab-ı Allah vücudumuza kurmuş. Bir taraftan adrenalin denilen bir salgı, geçen hafta da bunu özetlemiştik. Bir taraftan insülin denilen bir salgı var. Şeker düştüğü zaman adrenalin, şeker arttığı zaman insülin faaliyete geçiyor ve şekeri devamlı 90 ile 110 miligramda tutmaya çalışıyor vücudumuz. Çalışmıyor, tutuyor orada. Eğer biz bu şekeri kendimiz ayarlamaya kalksak, yediğimiz şekerle mekerle, yiyerek bu ayarı tutturamayız. Bu ayarı Cenab-ı Allah vücudumuza koyduğu, yarattığı, gene etten, kandan, kemikten, gene yediğimiz gıdalardan oluşan, çünkü bu adrenalin denilen salgı bitiyor, tekrar yaratıyor Cenab-ı Allah. O adrenal denilen yer boşalıyor, tekrar dolduruluyor. Pankreas insülini devamlı üretiyor. İnsülin tükenmiyor. Çünkü devamlı olarak insülin salgısı sürüyor ve vücut devamlı insüline ihtiyacı var. Rabbimiz devamlı organ vasıtasıyla insülin yaratıyor. Demek ki insan vücudunda yüzlerce fabrika, hatta binlerce fabrika var. Hepsi tıkır tıkır tıkır ve tık demeden çalışıyor. Eğer bu fabrikalar tık derse zaten biz de dünyadan uzaklaşıyoruz. Dünya hayatımız bitecek bu fabrikalar durursa. İşte bu fabrikalar çalışıyor. Kan şekerimiz 90 ile 110 miligram arasında oynuyor. Oradan yukarıya çıkmıyor, aşağıya inmiyor. Yine kan basıncı denilen tansiyon. Tansiyonu duymayan var mı? Tansiyonumuz kaç olacak? İşte büyük tansiyon 10 olacak, 12 olacak, küçüğü 7 olacak, 8 olacak. Bunların sayısı 12 olan tansiyon 20'ye 25'e çıkarsa, değil mi? Tansiyon hastası oluyoruz ve kanımızın basıncı artıyor, kalbe yük fazla biniyor vesaire vesaire. Doktorların işine karışmayalım ama anatomi bilgisinde bu kadar bilmemiz lazım. Çünkü bunlar bizim vücudu tanıyıp Cenab-ı Allah bizi nasıl yaratmış, nasıl harika, ne kadar ölçü içinde her şeyimiz intizamlı yaratıldığını bilmemiz aslında lazım bize. Yine kandaki üre, değil mi? Belli bir seviyede tutuyor. Kandaki albümin, kandaki lipid, işte bir bir idrar tali yaptırmış olsak, bir kan tali yaptırmış olsak, bir sürü böyle madde reçetenin içinde böyle yukarıdan aşağı 30 tane 40 tane madde var. O var mı, bu var mı, o var mı, bu var mı, hepsi olacak kanda. Hepsi de belli değerlerde bulunacak. Hepsi sınırlarda olacak. Hiçbiri çok olmayacak. Hiçbiri az olmayacak. Peki bu azlığı çokluğu kim ayarlıyor? İşte bu azlığı çokluğu Cenab-ı Rabbul Alemin'in vücudumuza yarattığı aletler sağlıyor. O cihazlar sağlıyor ama o cihazlar kendi kendine çalışmıyor. Onları yaratan var. Onları ölçü içinde çalıştıran var. İşte şimdilik tekrar Haşr Risalesi'ne dönüyoruz. Hem diyor, adalet ve mizan ile iş görüldüğüne bürhan mı istersin? Her şeye hassas mizanlarla, mahsus ölçülerle vücut vermek, suret giydirmek, yerli yerine koymak, nihayetsiz bir adalet ve mizan ile iş görüldüğünü gösterir. Hem her hak sahibine, her hak sahibine, istidadı nispetinde, yani kabiliyeti oranında hakkını vermek. Yani vücudunun bütün levazımatını, vücudunun bedeninin bütün ihtiyaçlarını, bekasının bütün cihazatını, yani bekasının, yani dünyada kalması için, yaşaması için lazım gelen bütün organlarını, cihazlarını en münasip bir tarzda vermek. Öyle değil mi? Hep bunları az önce zikrettik. Demek ki vücudumuza lazım olan cihazlar en münasip tarzda verilmiş. İşte o da nihayetsiz bir adalet elini gösterir. Cenab-ı Allah adildir çünkü. Bize her türlü levazımatımızı, her türlü cihazımızı adaletle herkese dağıtmış. Kendisine itaat edenlere de dağıtmış, itaat etmeyenlere de, ibadet edenlere de vermiş, ibadet etmeyenlere de. Herkese eşit dağıtıyor. Adaleti tam uyguluyor Rabbimiz dünyada. Ama ona rağmen, bu adalete, bu hikmete, bu mizana rağmen insanlar bunu eğer göstermezlerse, Rabbine itaatle, Rabbine ibadetle, Rabbine dua ile bunu ispatlamazlarsa, o zaman adalet ahirette tam tecelli edecek. İtaat edenler ve itaat etmeyenler işte adaleti orada görecekler. Hem istidat lisanıyla, kabiliyetlerinin diliyle, ihtiyacı fıtri lisanıyla, yaratılıştan gelen ihtiyaçları diliyle, ızdırar lisanıyla, yani hani zorda kalan insanların ettiği dua vardır ya, denize düşmüş, hiçbir şey yok kurtarıcı, ya Rabbi kurtar beni bu denizden, boğuluyorum ben. Bir de bakar, yanında bir tahta parçası. Nereden gelmiştir oraya, nasıl gelmiştir belli değil. O sandal parçalanmıştır, geminin bir parçası yanına gelmiştir, o insan kurtulur. İşte ızdırar lisanıyla, bir deprem olmuştur, ellerini açmıştır o kul, ya Rabbi kurtar beni, kurtar, kurtar demiştir. Kirişler öyle devrilmiştir ki ona o kirişlerin arasında bir küçücük odacık doğmuştur, o odacıkta hayatını sürdürebilir. İşte ızdırar lisanı budur. O zorda kalan insanın duasıdır o ızdırar. İşte o lisanla sual edilen ve istenilen her şeye daimi cevap vermek, nihayet derecede bir adil ve hikmeti gösteriyor. Rabbimizin adaletli olduğunu, Rabbimizin her şeyi hikmetle yarattığını, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını gösteriyor. Şimdi hiç mümkün müdür ki, böyle en küçük bir mahlukun, en küçük bir hacatının, ihtiyacının imdadına koşan bir adalet ve hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi bir en büyük hacetini mühmel bıraksın, hiç onu ihmal eder mi? Evet. En küçük bir mahluk derken size gene küçük mahluklardan biriyle örnek verelim. Küçük yaratılan mahluklardan biri de örümcektir. Kur'an'da adına bir sure bile var. Nedir? Ankebut suresi. Ankebut, örümceğin adı. Beytül Ankebut, örümcek evi demek. Örümceğin yuvası demek. Değil mi Beytül Ankebut? Örümcek, gıdasını nasıl temin ediyor? Çok ince, nazik bir ağ örüyor. Gayet hendesi, gayet geometrik, gayet mimari bir ağ örüyor. Yani bir sanat eseri. Örümceğin ağı bir sanat eseri. O sanat eserini örüyor. Ondan sonra o ağın bir ipliğine oturuyor, bekliyor. Örümcek fevkalade sabırlı, fevkalade kanaatkar bir hayvan. Ağına ne düşerse onu yer. Öyle fazla hırsı mırsı yok. Bekliyor. O arada oradan geçmekte olan bir sinek o ağa takılıyor. Hemen örümcek o zaman faaliyeti geçiyor. Ağına takılan sineği yakalıyor ve iğnesiyle o sineğin kanını emerek gıdasını temin ediyor. Örümceğin gıdası bu. Şimdi Mevlana Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir eserinde şöyle bir beyt ifade ediyor. Örümcek diyor, sineksiz kalmaz. Bir örümcek dahi, değil mi? Sineksiz kalmaz. Allah diyor, onun günlük rızkını kanat takarak ayağına gönderir diyor. Demek ki Cenab-ı Allah sineğin rızkını, örümceğin rızkını, Cenab-ı Allah örümceğin bile rızkını kanat takarak ona gönderiyor diyor. Yani sinek oluyor o rızık, uçuyor ve örümceğin ağına düşüyor. Örümcek de karnını böylece doyuruyor. Demek ki o küçük bir mahlukun, bir örümceğin dahi karnını doyurmak, beslenmek gibi en küçük bir ihtiyacının imdadına koşan bir adalet var kainatta. Rabbimiz öyle adil ki o örümceklerin de duasını işitiyor, onlara sinek gönderiyor ağına. Cenab-ı Allah demek ki örümceklerin ağına sinek göndererek onları doyuruyor. İşte böyle bir adalet, böyle bir hikmet, insan gibi en büyük bir mahlukun beka gibi, yani ebedi yaşama arzusu gibi. Hangimiz ölmek isteriz? Hep yaşamak istiyoruz. İşte beka gibi, ebedi yaşama gibi en büyük bir hacetine mühmel bıraksın. Örümceği duyan Rabbimiz bizi duymaz mı? En büyük bir istimdadını, en büyük sualini cevapsız bıraksın. Haşa, bırakmaz. Rububiyetin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmesin. Mümkün mü? Evet. Bizim hukukumuzu elbette muhafaza edecek. Halbuki şu fani dünyada kısa bir hayat geçiren insan öyle bir adaletin hakikatine mazhar olamıyor, olamaz. Peki ne olacak o zaman? Mahkeme-i Kübra'ya bırakılıyor. Bir yüce mahkeme var. Adalet orada tecelli edecek. Hikmet orada tecelli edecek. Biz beka istiyoruz. Ölmek istemiyoruz ya Rabbi. Sonsuz yaşamak istiyoruz. Hem lüks içinde yaşamak istiyoruz. Peki bizim bu isteğimizi kabul etmeyecek misin ya Rabbi? Yaşamak istiyoruz biz. Örümceğin duasını kabul ediyorsun. Onun ağına sinek gönderiyorsun. Karıncanın duasını kabul ediyorsun. Ona karınca yuvasında bir otel odası ayırıyorsun. Peki hani bizim duamızın neticesi nerede? Durun diyor Rabbimiz. Sizin duanızın neticesi Mahkeme-i Kübra'da. Size ahiret diye bir yer yaratacağım. Yarattım diyor. Orada ebedi saadet var. Orada cennet diye bir yer yarattım diyor. Orada adalet tecelli edecek. Hikmet orada diyor. Burada aramayın diyor. İşte hakiki adalet orada. Hakiki adalet ister ki şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil mi biz öyleyiz? Şu küçüklüğümüz nispetinde değil. Şu küçücük insan şu küçüklüğü nispetinde değil. Belki cinayetinin büyüklüğü, mahiyetinin ehemmiyeti, vazifesinin azameti nispetinde mükafat ve mücazat görecek. Ne kadar büyük cinayet işlemişse cezası o kadar ağır olacak. ne kadar ehemmiyetli bir mahluksa insan, ki öyledir, o kadar ceza veya mükafat görecek. Yani vazifesinin azameti nispetinde mükafata ve mücazata layık olacak. Madem şu fani, şu geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Şu fani geçici dünya ebed için halk olunan insan. Bakın çok önemli bir mana bu. İnsan ne için yaratılmış? İnsan dünya için yaratılmış değil. İnsan ebed için yaratılmış. İnsan ahiret için yaratılmış. İnsan dünyadan sonraki hayat için yaratılmış. Buradaki hayat fasafiso. Burada ye, iç, yat, uyu, çalış, akşam olsun, sabah olsun, tekrar işe gel, akşam tekrar evine gel, yat, uyu, tekrar ye, iç. Bu değil hayat. Bu boş. Bu hikaye, bu masal. Bu hayat ahireti kazanmak için verilmiş. Onun dışında hiçbir anlamı yok. Yani ahiret olmadıktan sonra dünyanın hiçbir manası yok. Ahiret için yaşıyoruz. Ebedi saadet için yaşıyoruz. Onun için yaşamamız lazım. Eğer gözümüzü, nazarımızı, dimağımızı, zihnimizi ahirete vermiyorsak, dünyadan sonraki ahiret için burada çalışmıyorsak, zamanımızı boşu boşuna, yani halk tabiriyle abur cubur denilen lüzumsuz işlerle, malayaniyatla meşgul ediyorsak, işte zamanımızı futbol karşılaşmalarıyla, voleybol maçlarıyla yahut televolelerle, efendim hangi artistin nerede düşüp kalktığını, kiminle gezip tozduğunu, ne yediğini, ne içtiğini, nerede sabahladığını, nerede akşamladığını merak ediyorsak, bunlarla haşir neşirsek, hayatımız boşa gitmiş demektir. O zaman ahirete ne götüreceğiz? Yarın neyle kendimizi kurtaracağız? Ne yaptın cevabına? Rabbimizin dünyada neyle meşgul oldun? Bize ne getirdin sualine karşı ne cevap verebiliriz? Namaz gibi, ibadet gibi, dua gibi şeylerle ömrümüzü, Rabbimizi, kainatı, onu tanımakla meşgul etmemişsek ne cevap vereceğiz? Dolayısıyla ebed için halk olmuştur. İnsan ebed için halk olmuştur. Madem şu fani, şu geçici dünya ebed için halk olunan insan hususunda öyle bir adalet ve hikmete mazhariyetten çok uzaktır. Ne için uzaktır? Çünkü yaşamak istiyoruz, ölmek istemiyoruz diyoruz, ölüyoruz. Ya ölmek isteyen var mı Allah'ın aşkınıza? Hiçbiriniz ölmek istemiyorsunuzdur. 90 yaşındakilere bakın, birkaç senelik ömrüm kaldı diyor. 100 yaşınıza da gelseniz gene birkaç senelik ömrümüz kaldı. Bu birkaç sene bitmeyecek. Çünkü ölmek isteyen kim? Hem sıradan yaşamak istemiyoruz. Lüks içinde yaşamak istiyoruz. Lüks arabalarda, güzel yerlerde, Avrupaların güzel deniz kıyılarında, varsa Amerika'nın güzel kıyılarında, varsa Türkiye'nin kıyılarında, nerede ne güzellik varsa onu yaşamak istiyoruz. Keyif etmek istiyoruz. Zevk etmek istiyoruz. Peki buna ulaşamıyoruz dünyada. Ancak böyle trafik yolsuzlukları yaparak, işte İzmir'de gündeme gelen şeyler gibi böyle, efendim başkasının haklarını gasp ederek lüks yaşamak. Kısa sürede dünyada da yaka yele veriliyor ya, böyle yaşamak mümkün. O halde hani bizim lüks ihtiyacımızı karşılamayacak mı Rabbimiz? Örümcek gibi bir hayvanın kanadına, ağına kanatlı sinek gönderen, yani gıdasını, az önce dediğim gibi gıdasını kanatla gönderen Rabbimiz bizim ebedi yaşama arzumuza cevap vermeyecek mi? Vereceğim diyor. Nerede? Haşirle vereceğim diyor. Ahirette vereceğim diyor. İşte adalet ve hikmete mazhariyetten dünya uzak. Fakat elbette adil olan o zat-ı Celil-i Zülcemal'in ve hakim olan o zat-ı Cemil-i Zülcelal'in daimi bir cehennemi ve ebedi bir cenneti bulunacaktır. Demek ki daimi bir cehennem var, Allah korusun ebedi bir cennet var. Ey bu radyo dinleyenler, şu 45 dakikayı çok olumlu kullandınız, çok iyi dinlediniz. İnşallah istifade ettiniz. Hep birlikte istifade ettik. Etmeyenler yandılar. onlar belki gene Televole'nin peşindeydiler, gene bir takım maçların peşindeydiler, yazık oldu onlara. Şimdi bir dakika kaldığını ikaz ediyor arkadaşımız, ben de şimdi size bu veciziyi tekrarlıyorum. Bu zaman, hani kağıdı kalemi alıp yazmıştınız ya, bu zaman ehli hakikat için şahsiyet ve enaniyet zamanı değil, zaman cemaat zamanıdır. Demek ki bu zaman ehli hakikat için, hakikat yolunda, Allah yolunda olanlar için şahsiyet zamanı değildir, kimlik zamanı değildir, enaniyet zamanı değildir, gurur zamanı değildir. Nedir zaman? Zaman cemaat zamanıdır.